Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ailenin, ashabının, sadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarına hasaten manevi huzurunda bulunduğumuz Gönüller Sultanı Aziz Mahmud Müdahi Hazretleri'nin ruhlarına ve tabi özellikle de Gazze'de şehit olan müminlerin ruhlarına hasaten ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine, hayırların celbine, şerlerin define vesile olmak üzere teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. Gerçekten Hüdayi'de namazların ayrı bir güzelliği var. Bir tarafta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhaniyeti, diğer tarafta mihrabın ve elhamdülillah mahvelin güzel sadaları bizlere ayrı bir güzellik veriyor. Namazlarımıza ayrı bir huzur veriyor. Cenab-ı Hak hocamızın namaza başlarken ifade ettiği gibi her namazımızı inşallah dünyaya veda eden bir insan gibi kılmaya, her namazımızda bir miracı hissetmeye, tahiyyatta Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullah ve Berekatü derken adeta Allah Resulü'nün kazanın tabiriyle önümüzde hissetmeye, canlı bir selam veriyormuş gibi manevi bir duyguya hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz, bendeniz bu sohbetlerimi hatırlarsanız başladığımız zaman dedim ki muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın Saadet Damlaları isimli eserinden belirli bölümleri okuyacağız diye başlamıştık. Oradan birkaç bölümü okuduktan sonra daha sonra da Mevlid ayı vesilesiyle de rahmet esintilerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından iki güzel bölümü okumuştuk. Yine bugün de kaldığımız yerden kitapta devam ediyorum. Tabii bazı konular belki belirli zamanlarda daha özel gündemimize gelecek konular olduğu için kitabı böyle bir sırayla değil, yine bazı konuları atlayarak ama daha sonraki bir zamanda da yine o konuları okumak üzere inşallah buradan devam etmiş olacağız. İnşallah bu sohbetlerimizde bu güzel Allah dostunun gerek makalelerinde, gerek kürsüdeki sohbetlerinde daha sonra kitap haline gelen bu eserleri böyle bir kere daha tekrar okumuş oluruz. Çünkü arz ettiğim gibi Allah dostlarının kalemleri böyle kalemlerinden, kalplerinden beslenir. Mürekkeplerini kalplerinden alırlar. Dolayısıyla da onların sözleri daha kalıcıdır ve daha müessirdir. Bizler de inşallah hem o sözleri anlamaya hem de o izlerden gitmeye muvaffak oluruz değerli kardeşlerim. Muhterem Hasan hocamız mihrapta böyle Allahu nuru semavati vel arz diye böyle yerleri gökleri aydınlatan ilahi nurdan ondan sonra da Recalun la tülihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah diye herhalde ikinci bölümüydü. Ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz şeklinde mihraptan ana mesajlar verdi. İkinci Hasan hocamız sonra mahfilden geldi buraya. O da bizlere hem Nisa suresinden hem de Furkan suresinin son ayetlerinden okudular. Bir de en son Hücurat suresinden. Evet, Nisa suresinden okumuş olduğu ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Yani Adem'den Havva'ya, Havva'dan daha sonra kıyamete kadar gelecek nesillere bir insan akışı var. Ve bunların da hepsinin yaratıcısı, elbette ki ilk insanı yaratan, sonra ondan Havva'yı yaratan, Sonra da nesilleri yaratan Yüce Rabbimiz. Evet, sakının diyor Cenab-ı Hak. Yani takva sahibi olun. Hukukunu yerine getirmemekten korkun. Diken üstünde yürür gibi dikkatli yürüyün. Sizi dünyada zarar verecek, ahirette felaketinize sebep olacak şeylerden kendinizi koruyun. Evet, takva, sakınmak, korunmak, mesuliyetinin farkında olmak demek. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık hakkalarına riayetsizlikten de sakının. Tekrar Cenab-ı Hak bizi gerçekten birçok yerde hep onu kullanıyorsunuz, Allah adına diyorsunuz. Öyleyse Allah'ın hukukuna, Cenab-ı Hakk'ın sizin üzerinizdeki haklarına dikkat edin. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Evet, bu akşam bu ayet, kıymetli kardeşlerimiz, böyle gönüllerimizin bir yerine yazılsın. Hafız olmasak da ilahi bir murakabe altında olduğumuzun farkında olalım. Yani hep Allah Teala sizi iki manada rakip, hem yaptıklarınızı görmekte hem de sizi Rabbimiz muhafaza etmekte, korumakta, murakabe etmekte. Dolayısıyla ikinci ayet-i kerimede de yine İbadur Rahman tasvir edilirken onların bir başka özelliği de nesillerine sahip olması, onların derdine düşmesi bahse geçiyor. Orada da ve onlar ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler, yani hanımlarımız gözümüzü aydınlatsın, beylerimiz gözümüzü aydınlatsın, sürriyetleri ver bizlere, bizi bağışla, bizi takva sahiplerine göndereyle. Demek ki İslam'ın hedeflediği toplum bir takva toplumudur. Ve mümin de o takva toplumunun önderlerinden olmak derdinde olacaktır. Onun için bugün kıymetli kardeşlerim, muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımızın bu kitabından neslin korunması diye bir başlık var. Bu sohbeti bugün inşallah konuşmaya çalışacağız. Tabii neslin korunması derken iki önemli konu ortaya çıkıyor. Bir, gerçekten insan neslinin devamını sağlamak. Çünkü şu anda ne yazık ki dünyadaki o büyük fesat hareketleri, hani şurada şu caminin adabına uymaz diye o menfur isimleri çok söylemek istemiyoruz, o fesat ehlini. Onlar insan nesillerine göz dikmişler. Dünyanın nimetleri bize yetmiyor, dünya nüfusu çoğalıyor. Dolayısıyla biz ne yapalım edelim de şu dünyanın 8 milyarının 4 milyarını götürelim bir yere, dünya bize kalsın. Dünya kimseye kalmasın. Onun için İslam ümmeti hem neslinin çoğalmasını, zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çoğalın diyor. Çoğalın, ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ama rastgele bir çokluk değil tabii bu. Ümmet olarak çoğalmak, insan olarak değil sadece. Ümmet olarak çoğalmak durumundayız. Müminler olarak, Müslümanlar olarak. İnsan olsun da nasıl olsun değil. Muhammed'e ümmet olsun, Allah aleyhissalatu vesselam, Allah'a kul olsun, birbirine kardeş olsun, yaratılışta kardeş olsun, fıtratta eş olduğunun farkında olsun diye. Tabii ikincisi de manevi korunma. Onun arkasında. Zira kıymetli kardeşlerim, böyle bir giriş olsun. Dinin aslında mekasıdı diniye dediğimiz, dinin beş ana maksadı vardır, hikmeti vardır. Birincisi aklın korunması. Çünkü insanın mükellefiyeti akıllıdır. İnsan mükellef olması için akıl olması lazım. İnsan da mükellef bir varlıktır. Bu mükellefiyete halel verecek şekilde aklının ifsad edilmesi, aklının bozulması, aklının gitmesini din istemiyor. Onun için de akla zarar verecek her şeyden kaçınılıyor. Bu bakımdan insanı sarhoş edecek şeyler yasaklanmış. Yani okuduğunu, gördüğünü, konuştuğunu farkında olmayacak şekilde ister başka türlü vesilelerle insan aklı önemli. Çünkü insan mükellefiyeti akılla ilgili. İkincisi canın korunması. Böyle hani bombaları at, Herkesi öldür, öyle bir şey yok yani. Can korunacaktır, can azizdir. Allah'ın yarattığı her varlık azizdir. İnsan da azizdir. Diğer canlı varlıkları da yine ilahi hukuk, ilahi hudud içerisinde canlar kastedilir. Keyfi olarak bir hayvanı da öldüremezsiniz, bir dalda kıramazsınız yani. Can azizdir. Onun içinde İslam hukukunda ne var? Kısas var. Ve Allah Teala veleküm fil kısası hayat diyor. Kısasta sizin için hayat vardır. Evet. Kısasta sizin için hayat vardır. Evet. Çünkü kısas olmasa hayat daha ucuzluyor. Kısas olunca hayatın kıymeti öne çıkıyor. Herkes ha diyor. Eğer ben öldü kısas tatbik edilirse, yani ben öldürürsem benim de hayatım gidecek şuuru insanlara daha dikkatli olmuyor. Ama sokakta şimdi mısır patlatır gibi patlatıyorlar ve birçok insan her gün okuyorsunuz işte aile cinayetlerini, iş hayatındaki cinayetleri böyle patır patır insan öldürülüyor yani. Onun için İslam kısas demiş. Kısasta da sizin için hayat vardır buyuruyor. Ayet-i kerime. Üçüncüsü mal güvenliğidir. Onun için de hırsızlığı İslam yasaklamış. Ve dördüncüsü nesli korumaktır dinin hedefi. Yani aklı korumak, canı korumak, malı korumak ve nesli korumak ve en önemlisi de dinin kendisinin korunması. Onun için de gerçekten İslam nazarında nesiller önemlidir. Ve her nesil yeni neslin derdine düşmelidir. Hem onun maddi varlığını korumak hem de gerçekten onu hani bir Muhammed ümmeti aleyhissalatu vesselam'a yetişmesi için her türlü fedakarlığı yapabilmek. Ve muhterem üstadımız buyuruyorlar ki Adem aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler neslin selameti için nikah hususunda büyük bir ciddiyet göstermişlerdir. Gerçekten bakın şimdi öyle bir noktaya geldik ki aileyi koruma, aile vakıfları diye vakıflar kurulmaya başladı. Aileler çöküyor çünkü. Aileler çökmesi demek artık sokaklarda adeta nesillerin çökmesi demek. Sokakların cam kırıklarıyla doluşması demektir. Onun için de Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler neslin selameti için nikah hususunda büyük bir ciddiyet göstermişlerdir. Çünkü neslin muhafazası aile müessesesinin sağlamlığı ile mümkündür. Aile müessesesi içinde terbiye edilmeyen, nikah dışında oluşan nesiller hayatın ahengini bozar, içtimai nizamı temelinden sarsar ve anarşiye sebep olur. Nikahın saadetini fuhşun murdarlığına değişmek kadar da ahmaklık ve cehalet olamaz. Çok önemli bir tespittir bu. Gerçekten Batı'da nikah gitti. Onlar daha farklı böyle bir hayat tarzı yaşıyorlar. Oradan da bize esen rüzgarlar daha da tabii tehlikeli olmaya başladı. Bir iki sene evvel bir yurt dışına çıktığımızda Almanya'ya orada bir kardeşimiz papazın şikayetini anlatıyor. Papaz dertleniyormuş. Ya siz ne iyisiniz? Yine nikahlarınız devam ediyor. Aile müesseseleriniz devam ediyor sizin. Biz burada kilisede bekliyoruz. Koca bir sene geçti. İki kişi geldi buraya nikah kıydırmak için diye. Evet, halbuki onlar da biliyorsunuz. Yani nikahlar özellikle kilisede yapılıyor. Ama artık Batı kendi batması içerisinde nikahı da unuttu. İstediği gibi yaşıyor. Oradan da bizim dünyamıza doğru maalesef menfi bir rüzgar esiyor. Nikah müessesesi, aile müessesesi cennette kurulan bir müessesedir. Ve İslam bu noktada da hem sıkı emirler koymuş hem de ciddi tedbirler almış. Nikah dışındaki başka türlü beraberlikleri Cenab-ı Hak daha farklı isimlerle isimlendirerek onların müeyyideleri de konulmuş. Evet. Onun için tabii aile hayatı kıymetli kardeşlerim bizim geleceğimizle ilgili, nesillerimiz bizim geleceğimizle ilgili hem dünya hayatımızın hem ahiret hayatımızın çok önemli bir bölümünü teşkil etmekte. Yine buyruluyor ki, insanın yaratılış gayesi Halık'ını bilmek ve tanımaktan ibarettir. Evet, insan bunun için yaratılmıştır. Yaratıcıyı bilecek ve tanıyacak. Hem bilecek hem de yakından tanıyacak. Bu tanıyışın zihni merhalelerini aşarak kalbin bir mahiyet kazanması gerçek aşk, yani muhabbetullah'tır. Marifet insanı muhabbetullah'a götürür. Yani önce ilim, sonra marifet, sonra muhabbet. Yani ilim belki daha yüzeysel bilgidir. Marifet daha deruni bir bilgidir. O deruni bilgi de insanı muhabbete taşır. Tabi muhabbetin bir fani tarafı var, bir de ilahi tarafı var. Fani muhabbetlerden de gerçekten ilahi muhabbete doğru bir yol bulabilmek. İşte gerçekten aile hayatı belki de işte bu işin bir başlangıcı olmuş oluyor. Özellikle aile hayatı deyince de bir meşru nikahla bir araya gelen yuva hatıra geliyor. Ve Allah Teala ayeti kerimede buyurduğu şekilde birbirine yabancı olan iki insan bir sekinetle, bir meveddetle, bir rahmetle buluşuyor. Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerimede buyurulduğu şekilde Allah'ın kudretine delil olan hususlardan birisi de sizlere yine kendi cinsinizden eşler vermesidir ki onlarla hem fiziki ve ruhi sükunete eresiniz. Allah da aranıza bir meveddet verir. Dün tanımadığınız, bilmediğiniz zaman bugün Allah her iki tarafa da kendi El-Vedud isminden bir hisse verir ve kalpte sevgiler başlar. Sonra da hemen onun arkasından da Cenab-ı Hak işin ahlaki boyutunu ifade etmek üzere Allah aranıza bir rahmet kılmıştır. Demek ki biz aile hayatı deyince sekineti anlıyoruz, meveddeti anlıyoruz, merhameti anlıyoruz. Dolayısıyla eşler arasındaki bu yakınlık meşru bir şekilde icra edildiğinde Rabbin de takdir ve murad etmesi halinde bu yakınlığın en büyük meyvesi evlat sahibi olmaktır. Kalbin ilahi muhabbet yolundaki diğer bir beşeri temelini de evlattır. Allah fıtri olarak evlatlara bir sevgi vermiştir. Bir anne babanın evladına olan düşkünlüğü kendi anne babasına olan düşkünlüğüyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Ne demek? Muhabbet yukarıdan akar. Sebebi çok güzel izah edilmiş burada. Zira Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin ana babası olmadığından muhabbetteki akış yukarıdan aşağıya, yani ana babadan evlat ve torunlara doğrudur. Evet, insan annesi babasını sever ama hiçbir zaman kıyaslanamaz. Muhabbet hep yukarıdan akar. Manevi hayatta da böyledir. Manevi hayatta da böyledir. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri kullarıyla olan ilişkisinde de değil mi? Yuhibbühüm ve yuhibbune buyuruyor. Allah onları sever. Onlar da sonra Allah'ı severler. Ama Rabbimizin kulu sevmesiyle kulun Rabbi sevmesi arasında da ifadelerin aciz kalacağı fark var. Çünkü Cenab-ı Hak muhabbet ettiğinin bütün gereklerini yapacak güçte. İnsan muhabbet eder ama muhabbetin bütün bedellerini ödeyemez yani. Allah'a karşı muhabbet ettiğimiz zaman o bedelleri ödeyemiyoruz. Ama Cenab-ı Hak kullarına öyle bir muhabbet ediyor ki, muhabbeti hak ettiyse kul, orada kulun eksik bir şey kalmıyor yani. Onun için en büyük dualardan birisi, hakikaten Davud Aleyhisselam'dan nakledilen, yani Allah'ın muhabbetine kulun ulaşabilmesi. Allahümme inni es'elüke hubbeke. Ya Rabbi sen beni zaten seviyorsun da, beni, bana senin sevginde nasip eyle. Biz aciziz çünkü. Rabbimiz verirse verdiği kadar biz sevebiliriz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, hakikaten çok önemli bir tespit bu. Hep muhabbet yukarıdan akar, manevi hayatta da. Mürşid önce müritlerini sever. Müritler de o muhabbete mukabil ederler. Hatta çok meşhur bir menkıbe vardır. Şiiri geldi tam böyle. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün buyurmuş ki, evlatlar siz mi bizi çok seviyorsunuz, biz mi sizi çok seviyoruz? Demişler ki, müritler efendim, yani sizin bizi sevmenize, sevsenize, sevmenize çok şey değil. Bizim sizi sevmemiz lazım yani. Biz sizi seversek istifade edeceğiz. Hazreti herhalde bir manevi tasarrufla diyeyim, biraz gönül kapılarını kapatınca herkeste bir soğuma olmuş. Allah Allah demişler, bizde bir hali oldu yani. Geçen hafta çok seviyorduk işte adamı. Bu hafta kapıları kapandı galiba. Gelmişler, anlamışlar olayı, demişler ki, efendim herhalde siz hatları kapattınız. Bizim hatlar da kapandı. Onun için muhabbet yukarıdan atkan, kıymetli kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Hak o yukarıdakilerin muhabbetlerini üzerimizden almasın yani. Evet. Cenab-ı Hak o bakımdan buyuruyor, diyor ki, peygambere uyun ki Allah sizi sevsin diyor. Allah sizi sevsin. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer siz gerçekten Allah'ı sevmek derdindeyseniz, peygambere uyun ki Allah sizi sevsin. Bak, uyun ki Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin üzerinize gelmedin yani. O severse affeder de sonra bak. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ سُنَبِكُمْ Allah sizi sevdikten sonra da sizin günahlarınızı affeder. Onun için çocukların sevilmesinin bir hikmeti de budur. Değerli kardeşlerim, gerçekten dünyaya böyle bir sevgi kucağında geliyoruz. Doğuyor çocuk, böyle bir etrafında sevgi yağmaya başlıyor ki anne ayrı seviyor, baba, dedeler, amcalar, dayılar böyle. Hani Allah Teala Musa Aleyhisselam'a da o macerasını anlatırken Cenab-ı Hak buyuruyor ki, senin üzerine öyle bir muhabbet koydum ki ey Musa, Firavun bile seni sevmek zorunda kaldı. Asiye sevdi, değil mi? Halbuki Firavun, yani Beni İsrail'den şu kadar insanı öldürmüş yani. Aman benim tacıma yarın krallığıma müdahil edeceklerini gördüğü bir rüya üzere. Ama Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın üzerine kendi zatından öyle bir muhabbet indirmiş ki, gelecekte ona en büyük düşmanlığı yapacak olan insan bile, Firavun bile onu seviyor. Ne yapalım, alalım bu çocuğu diyorlar yani. Evet. Onun için de gerçekten çocuklar bir sevgi dünyası üzerine doğuyor. Tabii bu şiddetli sevgi sırf dünyevi yani nefsani olarak devam ederse, Kur'an-ı Kerim'de mal ve evlat gibi nimetler hakkında buyrulan fitne meydana geliyor. Yani imtihan meydana geliyor. O bakımdan kıymetli kardeşlerimiz, hakikaten bu konu çok çok önemli bir konudur. Allah Teala ayet-i kerimede bize buyuruyor, biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan konusudur. Malla imtihan olursunuz, evlatla imtihan olursunuz. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. Şimdi imtihanımız ne? Gerçekten onu hem maddi yönünü geliştirmek, ilmini, irfanını sağlamak ama esas kulluğunu geliştirmek. Ne kadar ya olabiliyoruz? Gerçekten bugün de yani ümmetin en önemli meselelerinden biri, yani dinini, medeniyetini, irfanını emanet edecek, o emanete bir hakkın sahip olacak nesiller yetiştirebilmek. Zaman zaman böyle tesbihimi çıkarıp cemaate önünde koyuyorum. Ya biz de bir tesbihimizle bir konuşsak diyorum yani. Ey tesbih, benden sonra sen ne olacaksın? Veya bir hanımefendi başörtüsünü şöyle bir önüne almalı, bembeyaz başörtüsünü. Ya benden sonra ne olur bu başörtü? Yani bir garibe mi verirler? Yoksa ya burada kim bilir annemin ne kadar gözyaşı vardır burada? Bu başörtüsü kaç secdeyle buluşmuştur? Bu tesbihin üzerinde kaç tane Sübhanallah, Elhamdülillah, Salavat-ı Şerife zikir vardır? Bu çok kıymetli, bunun manevi değeri diye buna sahip mi olunur? Bunu dert edinmek durumundayız. Şikayetleri bırakmalıyız. Efendim dışarıda şu tehlikeler var, işte efendim sosyal medya bunu bozuyor. Yok, gayret edersek oluyor. Anneler emek verirse evlatlarına. Dün böyle aile efradından bir yerde bir şeyde bulundum, baktım böyle bir yemekte bulundum. Daha ilkokulda ikiye giden bir de yavrucağıza, bir kız yavruya dua yapar mısın dediler. Yaparım dedi. Ben de herhalde hani okullarda öğretilen dualar var. Öyle bir şey söyleyecek zannettim. Şu bizim öğrendiğimiz duayı, yani yemek duasını hiç eksizlik yaptı. Dedim nasıl yaptınız peki bunu ya? E dedi ki anne bunun derdinde. Her hafta bir satır ezberledi. Buzdolabının üstüne yazıp çocuk daha ilkokul ikiye gidiyor yani. Elhamdülillahillezî atamena ve sekâna ve celyena minel müslimin. Allahümme ağfir ve erham ve fâl sahibet tamvel ekinin. Ben de latife yaptım. Herhalde dedim bu apartmanda bu duayı bilen bir sensin bir de benim dedim yani. Ben mecburen öğrendim. Ama dedim sen maşallah öğrenmişsin. Tebrik ettim yani. Mesele bir duadan ibaret değil tabii. Demek derdine düşersek, işi önemsersek oluyor bu iş. Ama daha küçük bakalım Osman Efendi Üstadımız tabiriyle. Alsın keyfini, oynasın oyununu. Bir yaşa gelince öğrenir derseniz kuş yuvadan uçmuş olur, bir daha da yakalayamazsınız artık. O bakımdan gerçekten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu noktada daha annelere verdikleri sütün helal olmasının, babalara o sütü besleyecek eve geldiği gıdaları helal getirmelerini, aile hayatının huzurlu bir şekilde olmasını emrediyor ki nesillere temiz gıdalar verilsin, helal sütler verilsin, manevi duygular verilsin diye. Gerçekten de çok değerli kardeşlerim, özellikle muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın hemen hemen her sohbetinde ki zaman zaman bir yerlere giderken kendilerine efendim gittiğimiz yerlerde ne söyleyelim, neleri ifade edelim diye sorduğumuzda da aman diyor herkes evladı yerine sahip çıksın. Evladı yerine sahip çıksın. Evet yani hakiki varislerimiz malımızın varisleri değil, mallarımız da varis olacaklar elbette ki şeriat o hakkı vermiş ama kalbimizin varisleri olsun. Veled-i kalp olsunlar yani. Hani veled-i kalp derler. Kalbin çocuğu demek. O tasavvuf hayatta daha çok kullanılır ama niye? Mürşitler bizatihi evlatlarına kalbiyle yönelirler. Kalplerinden beslerler. Zikrullahı, ilmi, irfanı vesaireyi kalplerinden beslerler. Dolayısıyla da mensuplar, müntesipler adeta veled-i kalptir. Bir de zikrullah için söylenir tabii bu. Veled-i kalp zuhur eder. Kalp kendi çocuğunu doğurur adeta. O zikrullahın bereketiyle. Onun için kıymetli kardeşlerim, nesillerimiz, bizden sonra gelecek nesiller inşallah kalplerimizin varisleri olsunlar. Ama bizler de kalplerimizi ona göre hazırlamalıyız. Yani sahip olunacak kalpler. Benim babamın bir kalbi vardı ki ben o kalbe taşıyorum. Öyle bir namazı vardı ki o namazı taşıyorum. Öyle bir Kur'an ilişkisi vardı ki ben o Kur'an ilişkisini taşıyorum kendi evladıma. Babamdan gördüğüm Kur'an güzelliğini, babamdan gördüğüm infakı, annemden gördüğüm şefkati, merhameti, cömertliği bunları taşıyorum ben kendi hayatıma ve bundan sonraki nesillere diyebilmeli. Tabii kıymetli kardeşlerim burada bir ayet-i kerimeyi zikrederken ben de yanına bir iki ayet-i kerime daha almıştım. Bir ayet-i kerime daha var biliyorsunuz. Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki Ya eyyühellezine amenu la tülhüküm envalüküm ve la evladüküm an zikrillah. Bir önceki ayet-i kerimede ne geçiyordu? Mallarınız ve evlatlarınız siz için bir imtihandır. İmtihandır ama malın ve evladın o imtihan içerisinde siz Allah'tan gafil olmayın. Her yönden imtihandır. Bir onların yetişmesi imtihandır. Bir de onlar vesilesi siz ayrı bir imtihana tabisiniz. Mallarınız ve evlatlarınız sizi sakın Allah'ın zikrinden alıkoymasın. La tülhüküm envalüküm ve la evladüküm an zikrillah ve men yef'al zâlik ve ulâike hümül hâsirûn. Eğer kim bunu yaparsa, malla uğraştım, çocuğumla uğraştım derken ya sadece zahiriyle Allah'ın zikrinden geri kalırsa, kendini unutursa onlar şüphesiz çok büyük bir zarar içindedir. Bu ayete bakarken hemen arkasından Münafıkun suresinin bu 9. ayeti ve bir de 10. ayeti var ki gerçekten bugün hemen hemen gündemimizden hiç düşmeyecek. Muhterem yine üstadımızın da sık sık okuduğu ayeti kerime bu. Ve enfikû mimmâ rızaknâküm min kabli en ye'tiye ahadakümül mevt feyekûl Rabb levlâ ekhârteni ilâ ecelin karîb ve esfattak ve öküm mine salihîn. Öyleyse sizlere verdiklerimizden infak edin. Zira size ölüm gelecek. Ölüm geldiği zaman da şöyle dersiniz. Ya Rabbi beni biraz daha geciktirsen de ben sadaka versem ve salihlerden olsam. Demek ki insan ölüm geldiğinde iki pişmanlığı yaşayacak. Bir vermediği sadakanın, bir de salihlerden olmamanın pişmanlığını yaşayacak. Evet. Ölümü görünce, önüne ölüm geldiğinde bu iki nokta tekrar gözünde canlanacak. Ya eyvah, ben biraz daha hayat verilse de bana, ben tasadduk etsin. Fakat ben bu ayeti gelime genelde tasadduk ve salihlerden ilgili olmakla beraber yukarıdaki ayeti kerime ile bir irtibat kuracak olursak demek ki mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Bu Allah'ın zikrinden alıkoymamak için veya Allah'ın zikrinden geri kalmamak için bütün varlığınızla ortaya koyun varlığınızı, infak edin. Çocuklarınızı yetiştirmek için infak edin Allah yolunda. Fakire fukaraya ikram etmek için infak edin. Nitekim ayetin sonunda salihlerden olayım diye madem ki bir pişmanlık olacak o zaman salihler cemiyetini meydana getirin. Onun için değerli kardeşlerim hakikaten bunları tabii gündemimize almamız gerekiyor. Bir taraftan da tabii Cenab-ı Hak bunların bir imtihan vesilesi olduğunu bildirirken de bunların adeta bir dünya süsü olduğunu da bize bildiriyor. El-mâlu vel-benûn zînetül hayâtid dünyâ vel-bâkiyâtu s-sâlihât hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Mal, mülk, çoluk, çocuk, bütün bunlar dünya hayatının bir zînetidir, süsüdür. Fakat baki kalacak da salih ameller Rabbinin katında hem mükafat gününden hem de ümit bağlamı bakımından hayırlıdır. Evet, mal ve evlat bir ayet-i kerimede imtihan, diğerinde zinet vasfıyla anılması calibi dikkattir. Bunlardan fitne olması yani imtihan olması kalbe köklü bir şekilde yerleşip kulu Rabbinden gafil bırakması tehlikesine binaendir. Az önce okuduğum ayet-i kerimede mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Zinet olması ise rızayı ilahiye göre istikametlendirildiği takdirde kalpteki imanı seviyelendiren ve bir sadakî cariye olarak kulun öldükten sonra da ecrinin devamına vesile olan en önemli İki vasıta olmalarından dolayıdır. İnsan ahiret hayatını da yine malıyla ve evladıyla kazanacaktır. Malını hak yolunda infak ederse, kendisinden sonra kendisine hayatından sonra dua edecek bir evlat bırakırsa, o da kendisi için ahiret sermayesi olacaktır. Zinet olması da bu. Zira hadis-i şerifte buyrulur, Allah Teala cennetteki salih kulunun derecesini yükseltir de, hayrete düşen kul, ya Rabbi bu terfi bana hangi sebeple verildi diye sorar. Allah Teala da buyurur ki, çocuğunun sana yaptığı istiğfar ve dua sebebiyle. O zaman geriye dua eden nesiller bırakmak gerekiyor. Ve o nesli yetiştirmek için de hangi fedakarlık yapılacaksa yapılması gerekiyor. Okullarım açılacak, kurslarım yapılacak. Onlara ayrıca yatırımlar mı yapılacak? Onlara emek mi verilecek? Kitaplar mı çıkarılacak? Dergiler mi okutulacak? CD'ler mi gösterilecek? Sosyal medyada başka çalışmalar mı yapılacak? yapılacak yapılacak, geçmişine dua eden, geçmişiyle iftihar eden, geçmişini inkar etmeyen, hele hele geçmişle, Müslüman geçmişle kavga etmeyen bir neslin meydana gelmesine vesile olacak. Ne kadar güzel Resulullah Efendimiz. İnsan demek ki geriye bir dua eden bir evlat bırakabilirse veya toplum dua eden nesiller bırakırsa Allah onların derecelerini yükseltiyor. Evet. Bizler zaman zaman bize bu ülkeyi veren hem maddi hem manevi yönleriyle bize bu güzel ülkeyi, bize bu güzel dini bırakan büyüklerimize dua ediyoruz. Onların da dereceleri yükseliyor. Bize ilim, irfan veren hocalarımıza, bize seyri sülükte yol gösteren mürşitlerimize, gerçekten bu ülke için canlarını veren şehitlerimize ne yapıyoruz? Biz dua ediyoruz. Dua ettikçe de onların dereceleri yükseliyor. O zaman biz de dua eden, dua edecek bizden sonra nesiller yetiştirmek için gayret etmek lazım. Bir kitap mı okutursunuz, bir dergi mi verirsiniz, bir yerle mi buluşturursunuz, arkadaşlar mı edindiririz? Ne yapıp yapıp derdine düşmek gerekiyor bu işin. Yine çok bildiğiniz meşhur bir hadis-i şerifi burada üstadımız nakletmişler. Diğer bir hadis-i şerifte de insan ölünce bütün amellerinin sevabı kesilir. Ancak şu üç şey müstesna, sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen bir ilim, ardından dua eden salih bir evlat. Onun için de büyükler diyorlar ki, insanın sulbi evladı olur. Bizzat kendi neslinden gelir. Onu dua ederek yetiştirmek lazım. İlmi evladı olur, onlar eder. İlim öğretti, ilim mirası bıraktı. Hakikaten bazı ilim erbabı vardır ki, hocasını böyle annesinden, babasından daha öteye anar, yani daha çok anar. Hayatı onunla şekillenmiştir çünkü. Hele hele manevi yoldaki rehberler annelerin, babaların daha da önüne geçer. Elhamdülillah her sabah silsileyi okuyorsunuz değil mi? Okuyoruz hep beraber. Kimisini tanıyoruz belki, yakinen gördüklerimiz var ama tanımadığımız Resulullah Efendimiz'den itibaren başlayan ama isimleri gönüllerimize silmiş insanlar böyle her biri bir başka gönlü inşa ederek her biri kendi zamanında güzel nesiller yetiştirerek o manevi emanetleri bizlere kadar taşımışlar. Onun için değerli kardeşlerim, hakikaten bu husus çok önemli bir husus. Burada tabii Allah hayırlı uzun ömür versin. Üstadımız özellikle aile hayatında çocuklarla ilgili çok önemli meselelere ayrıca da madde madde temas etmişler. Belki bir iki maddeyi orada hemen özetleyip bir de Hüdayi neşesi olsun diye istiyoruz. Çünkü Aziz Mahmud Hüdayi malum Celvetiye tarikatının şeyhlerindendir. Herhalde Hüdayi Hazretleri zamanında olsaydık burada onun divanından güzel birkaç şiir, birkaç kaside dinlerdik diyoruz. Hocalarımız inşallah bugün bize öyle bir sunumda yapacaklar. Allah razı olsun. Biraz sohbetlerimizin böyle bir Celvetiye tarafı da olsun inşallah. Evet. Buyuruyorlar ki her şeyden önce çocuğa ruhaniyet telkin edecek güzel bir isim konulmalı. İş oradan başlıyor. Hakikaten bazen öyle isimler konuyor ki bir defa böyle bir sohbette ya dedim böyle bir isim mi olur diye söylemiştim. Delikanlının birisi kalktı. Hocam ben o ismi taşıyorum dedi. Ben de ona tevil ettim hemen. Yok o senin ismin şu manaya geliyor Arapça falan diye kurtarmaya çalıştım ama olmadı yani. Onun için böyle taş, kaya, maya gibi isimler koymamak lazım. İnşallah bu da yoktur. Varsa da bu da düzelsin ismini. Resulullah Efendimiz değiştirirdi çünkü isimleri. İki türlü ismi değiştirdi Peygamber Efendimiz. Bir çok anlamı olmayan isimleri, bir de çok iddialı isimleri. Mesela Berra falan diye isimler vardı. Onları Resulullah Efendimiz değiştirirdi. Kul tevazu sahibi olsun diye. Bir de ki mesela Abdülkabe, Kabe bizim için güzel ama Abdülkabe olmaz. Kabe'nin kulu değiliz yani Allah'ın kuluyuz. Kabe'yi ziyaret ederiz sadece. Dolayısıyla isim hakikaten çok önemli. Maalesef zaman zaman böyle modalar çıkıyor. Manası isimler oluyor. Efendim diyor bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye Kur'an-ı Kerim'de Firavun'da geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmesi İlle isim olarak konulmasını gerektirmez. Bir anlamı yok çünkü yani. Bazen ama kulağa hoş geliyor diye bazı isimleri söylüyorlar. İsmin bir anlamı olmalı ve isim bir mana yüklenmeli ve gerçekten de o manayı taşımalı. O evlat da bak senin ismin bu manada bu isme uygun hareket etmeye gayret ettiği söylemek lazım. Tabii çok her zaman en çok ifade edilen hususlardan birisi feyizli bir ortamda inkişaf etmeleri için de yedirilen lokmaların helalliğine dikkat etmeli. Bakın burada bir fıkıh kaideyi söyleyeyim kıymetli kardeşlerim. Özellikle hanımefendiler onu daha da dikkatli dinlerler. Tabii beyler de dinler ki etrafa giderler. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın Hukuki İslamiye ve Istilat-ı Fıkhiye diye ki onu üniversite bastı yani hukuk fakültesi zamanında basmış. Daha sonra da özel olarak da basıldı. Orada tabii İslam hukukunda rada'a bahsi dediğimiz yani emzirme bahsi dediğimiz bir bahis var. Diyor ki orada Hazret, anne sütü varken çocuğun hayvani bir sütle beslenmesi mekruhtur diyor. Çünkü anne sütü başka hastalar getirir evladı. Tabii bazen annelerin sütü olmayabilir. İşte o zaman geçmişte olduğu gibi ne yapılıyordu? Süt annelerine gönderiliyordu. Yani çocuk insansa imkanlar dahilinde insan sütüyle, insan gıdasıyla beslenmeli. Hayvani gıdalar belki fiziki olarak insana bir takım işler ama onların manevi tarafı olmuyor demek. Ama bir anne sütünden daha manevi hastalar da geçiyor genlerle beraber. Bu bile ne kadar önemli bakın bizim medeniyetimiz, daha doğrusu İslami ölçüde hepsi bunlar ki muhakkak ki Allah Resulü'nün sünnetinden, tembihlerinden alınmıştır. Yoksa Ömer Nasuhi Efendi keyfi bir şey yazacak değil yani. Veya müçtehit imamlarımızın bu noktada içtihadı vardır ki özellikle anneler buna dikkat etmeli, babalar da bu imkanları sağlamalı. Yavrular, dünyaya gelen yavrular insan gıdasıyla, anne sütüyle beslenmeli. İşte anne sütüyle besleneceksek de o annelerin de sütünün helal lokmadan olması için daha dikkatli olunmalı. Diğer taraftan emir, yasak ve kaideler telkin edilirken onların da kavrayabileceği bir şekilde gerekçeleri de izah edilerek ikna edilmeli. Tabii özellikle de benim burada altını çizdiğim bir husus var. Küçük yaştan itibaren evlatlarımıza adab-ı muaşeret ve ahlak kaideleri öğretilmeli. Bilhassa varlıklı aileler çocuklarının akranlarına kaba ve kibirli davranmalarına mani olmalıdır. Zira bunlar zamanla huy haline gelir. Onun için onlara tevazuyu, cömertliği, hizmeti güzelce anlatmalı. Kibirin ve malla, mülkle, maddi statülerle övünmenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu Kur'an-ı Kerim'deki Karun ve Kehf suresindeki misallerle anlatmak gerekir. İnsan olduğunu, mütevazi olması gerektiğini, özellikle de bizim büyüklerimizden gördüğümüz çok önemli bir husus da yavrularımızın küçük yaştan itibaren hizmete ve cömertliğe alıştırılması, infaka alıştırılması. O bakımdan zaman zaman kıymetli kardeşlerim sohbetlerde bir şey daha hatırlatıyorum. Çocuklarımız muhakkak sohbetlere katılsınlar. Yani efendim ne anlar bu sohbetten demeyin. Yani o sohbetteki o manevi havayı o andaki teneffüs etsin. Bir yerde ihvanın çocuklarını gördüğünde onlara dua etsin. Hazreti Mevlana evliyanın nazarına iliştiriyor. Hem kendimiz için hem evlatlarımız için onların üzerine güzel nazarları celbetmek çok çok önemlidir. Gelsin, bir hoş geldiniz desin, ders çalışacaksa çalışsın yine, gitsin. Bir hoş geldiniz desin ama hoş geldiniz dediği insanlar da bir dua ile onlara nazar etsin yani. Gerçekten bu manevi yolda olan insanlar birbirimize zimmetliyiz. Evlatlarımız da birbirimize zimmetli. Ve böylece de insanlar sevdikleri dostların evlatlarını görürler. Evlatlarımız da babalarının dostlarını, arkadaşlarını, evlatlar da annelerinin dostlarını, arkadaşlarını bilirler. Bir abimiz bazen bazı abilere latife yapar, senin çocuklarından hiçbirini tanımıyorum der. Tabii sohbete gelmiyorsa, başka türlü irtibatlar olmuyorsa tanımaz. Onun için biz evlatlarımızla, kızlarımızla, oğullarımızla bir bütünüz. Tabii herkesin birbirini tanımasına belki imkan yoktur ama aynı sohbet grubunda olanlar birbirlerinin evlatlarını da tanımalı veya evlatları babalarının, annelerinin şu dünya hayatındaki dostlarını, çevrelerini tanımalı ki kendileri de o çevrelerin insanları olsunlar. Bazen çok seneler sonra böyle gelenler oluyor. Bir vesileyle tanışıyorsunuz. Aa diyor, ufakken diyor ben hatırlıyorum diyor. Babamın evine gelirdiniz sizler diyor. Ama tabii ondan sonra kopmuş. Yani o çevrede kendisi irtibatını kuramamış. Zaman zaman üzüldüğüm bir şey daha oluyor. Diyorum ki bazen diyorum dostlarımızın kapıları vefatlarıyla beraber kapanıyor gidiyor artık. Bir daha o kapıdan o evde bir sohbet olmuyor. O evde bir toplantı olmuyor. O evde bir hatmace olmuyor. Onun için evlatlarımız o evde neler olup bittiğini bilmeliler, görmeliler ve alışmalılar. Küçük hizmetleri olmalı onların. Gelsinler bir şeker tutsunlar. Hoş geldiniz desinler kapıdan. Onlar hoş geldiniz desinler. Biz de onlara dua edelim. Allah seni muvaffak eylesin evladım. Salihlerden olasın, salihlerden olasın diye. Biz de o bize hoş geldin diyen evlatlara dua edelim. Varsa imkanımız küçük hediyeler götürelim gittiğimiz sohbet evlerindeki çocuklara. Onları böyle o sohbet meclisinde gerekirse sohbetin içinde uyusunlar. Hani bazen bakıyorum böyle maşallah özellikle hanım kardeşlerimiz zaten başka da yapacakları bir şey yok. Çocuklarını alıp geliyorlar buraya. Koyacak yerleri bulamıyorlar. Ne güzel. Biraz camide gürültü etseler de yani olmasa caminin havasını teneffüs ediyorlar. Tamam mı? Çok da ahenge bozmadıkları müddetçe hiç problem yok. Ama çok çok sesleri fazla çıkarsa belki onları biraz arkaya almak lazım. Sohbetin huzuru için. Ama gelsinler camide koştursunlar. Sohbette uyusunlar, zararı yok. Geleni gideni görsünler. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, nesillerin korunması hem maddi olarak Resulullah Efendimiz çoğalınız buyuruyor, bu ümmet çoğalmalı. Ama ümmet olarak çoğalmalı sözümü yine onunla bitirmiş olayım. Bunları da gündemimize alalım. Evlatlarımızı elhamdülillah camiamızın o noktada hamdolsun çok güzel gayretleri, faaliyetleri var. Yaygın eğitimler var, kırık kreşler var, şehpaller var. Bütün bunlardan da cemaatimiz, kardeşlerimiz inşallah imkanlar nispetinde istifade etmeli. Onları da desteklemeli. Dergilerimiz var, kitaplarımız var. Onlarla beslenmeliyiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.